Herkese merhabalar, ben Burak Scholz. Bu videoda sizlerle beraber Kioxia X-Ray Plus Portable SSD, yani taşınabilir SSD'yi inceleyeceğiz. İncelememize geçelim.
Bu M1 Pro yongalı MacBook Pro 14. 16 GB RAM ve 512 GB SSD'li. Bu da M1 yongalı MacBook Air. 16 GB RAM ve 1 TB SSD'li. MacBook Air'i alırken Photoshop ve InDesign ile içerik üretileceği için RAM'i ve özellikle depolamayı yeterince yüksek tuttum. İhtiyacımı karşıladı, ben memnunum. Pro'yu alırken 512 GB kapasiteyle beraber almıştım. O zaman o kadar bütçem yoktu. Adobe Premiere'de 100 megabit ile çekilen videolarım için yeterli geliyordu ama Final Cut Pro'ya geçince çok daha yüksek boyutlu ön izleme dosyalarıyla karşı karşıya kaldım ve hemen hemen 3 projede depolamayı tüketir oldum. Videoları içeri aktaramayınca tökezledim desem yeridir.
Bu tür durumlara ve sorunlara çözüm niteliğinde bir videoyu zaten ben bu videodan 2,5 yıl önce hazırlamıştım. Kendi SSD kutunuzu nasıl yaparsınız minvalinde bir şeydi. İşte Apple'a çok para vermeden kendi SSD kutunuzu yapın, ucuza halledin gibi gibi. Şimdi kendi içerisinde bir takım sorular ve cevaplar bulunduruyordu. O videoyu izledikten sonra kendi SSD kutunuzu yapabilirsiniz. O konuda neti, sıkıntı yok ama işte hangi kutuyu alacağız? Hangi SSD'ler uyumlu? Hangi SSD'yi almak lazım? İşte MK mi olacak, BK mi olacak, 2242 mi olacak, 2280 mi daha iyi olur? Aktif fanlı mı, pasif soğutmalı mı? Bir sürü soru ve bir sürü cevap var. Ve bunlarla uğraşmak istemiyor olabilirsiniz. Yani şunu diyebilirsiniz. Benim cebimde ekstra para var kardeşim. Ben kutudan çıktığı haliyle hemen Mac'ime, PC'ime, konsoluma takacağım ve kullanmaya başlamak istiyorum. Diyorsanız arkadaşlar, Kioxia X-Ray Plus Portable SSD, yani taşınabilir SSD, sizin için olabilir.
Boyutlar ve tasarım. 10.5 cm uzunluğunda, 4.5 cm eninde, 1.47 cm kalınlığında ve 76 gram ağırlığında. Aslına bakarsanız rakiplerine göre mesela elimde Kingston XE2000'i görüyorsunuz. X-Ray Plus daha çok bir 2280 M.2 SSD boyutlarında, XE2000 ise 2242 M.2 SSD boyutlarında. Verbatim Store & Go Mini ise arada diyebilirim. Kendi yaptığım SSD kutusunun boyu eni derken daha büyük ama içinde hem soğutucu plaka var hem de aktif bir soğutma var, bir fan var. Bu ciddi bir fark. X-Ray Plus'ın içini açtığımızda ise kontrolcünün termal bir ped ile metal gövdeye temas ettiğini göreceksiniz. Yani bütün gövde pasif soğutma görevi görüyor. Metal gövdenin öyle uçuk bir soğuk metal hissi yok ama içi tamamen dolu bir blok hissi var. İnsan gücüyle eğmek bükmek mümkün değil.
Türkçe okunuşuyla MIL STD810H adlı bir askeri sınıf arkadaşlar düşürme testi var. Neleri barındırıyor içerisinde? 26 defa 122 santimden içerisi beton doldurulmuş metal plakalara bu SSD'yi düşürüyorlar. İşte yüzeyinden, kenarlarından ve bu testin sonucunda sağ çıkmayı başarabiliyor. Ben o tür testler yapmadım. Evde düşürdüm, dışarıda düşürdüm açıkçası. Özellikle evde düşürdüm çizilmesin diye. Çünkü metal gövde evet çok sağlam hissettiriyor ama çizilir, bükülür, eğilir. Bu metal malzeme buna teşne. Ama metal böyle bir şey zaten. Plastik gibi değil. Lakin işte o metalin sağlamlık hissiyatı kesinlikle hissediliyor. Yani net.
Kutusundan bir tane tip C'den tip A'ya, bir tane de tip C'den tip C'ye kablo çıkıyor. Ürün 3 yıl garantili. 500 GB, 1 TB ve 2 TB olmak üzere 3 kapasite seçeneği var. 1050 MB bölü saniye okuma ve 1000 MB bölü saniye yazma hızına sahip. Hepsi için geçerli. Bu hızlar için USB 3.2 Gen 2 bir porta bağlamanız gerek denilmiş. USB 3.2 Gen 2 eskiden USB 3.1 Gen 2 olarak geçiyordu. Bu bilgiyi de eklemiş olayım. En kötü ihtimalle USB 3.0.1 porta bağlarsınız. 500 MB bölü saniye civarlarında çalışacaktır. Bağladığım Windows sistemde de MacBook'larda da tam hızında çalıştı. Lakin şöyle ilginç bir konu var. Tasarımına, rengine bakınca belli belli bunu MacBook'lar Apple cihazlar için yapmışlar diyorsunuz ama SSD Utility yazılımı sadece Windows'ta çalışıyor. SSD'ler için gördüğüm en anlaşılır arayüzlerden de biri aslında. Şifrelemeyi buradan yapıyorsunuz, güncellemeyi buradan yapıyorsunuz. Sağlık durumu, bağlı olduğu portun ürün için yeterli olup olmadığı bilgisi var burada. Hız testi var. Tabiri caizse işi yazma döngüsü yüksek hücrelerden alıp daha az yorulmuş hücrelere atayan overprovision özelliği buradan ayarlanıyor. macOS destekli versiyonu mutlaka gelmeli.
Ben özellikle görmüş olduğunuz üzere macOS'li ve iPadOS'li cihazlarda kullanıyorum kendisini ama sadece bu platformlarla sınırlı değil. Niye ben bu platformlarda kullanıyorum? Çünkü alırken biraz cimrilik ettim. Dedim ki 256 GB iPad Pro kime yetmez? Sonra işte MacBook Pro 14, yani niye yetmeyecek ya abi, 512 GB SSD en azından 3-4 projeyi içerisine sığdırırım. Sanki hiç kamerayı değiştirmeyecekmişim gibi düşünerek. bitrate'ler hiç değişmeyecekmiş gibi düşünerek işte yanlış yapıyorsunuz ve böyle bir depolama ihtiyacınız doğuyor sonrasında. İçerisindekini değiştirmeniz mümkün değil maalesef. Dışarıdan eklemek zorundasınız. Ben özellikle bu platformlarda kullandım ama Windows'ta da sorunsuz bir şekilde kullanabilirsiniz. Masa üstünde, diz üstünde hiçbir problem yok. Biçimlendirme için ekstra bir şey yapmanıza gerek yok. İşte Android tablette, telefonda kullanabilirsiniz. Dizi film yedeklemek istediğinizde, fotoğraf video yedeklemek istediğinizde. PlayStation 4, PlayStation 5, Windows Series S, Series X bunlarda yani konsollarda, oyun konsollarında ekstra depolam olarak kullanabilirsiniz. Yani oyun yükleyebilirsiniz üzerine ki herhangi bir şekilde performansını etkilemeden çalışacaktır. Okuma yazma hızları buna müsait. Yani işin özeti şu, benim sadece Apple tarafında kullandığıma bakmayın. Yani ekstra depolama takabileceğiniz her şeyde hemen hemen çalışıyor.
Biraz daha teknik özelliklerine inildiğinde içinde harbiden 2280 formunda KWG10ZNV1T00 kodlu bir SSD var. Toshiba 3DBX yani çok katmanlı ve hücre başına 3 bit veya 4 bit yazılan NAND'leri kullanmışlar. TLC mi, QLC mi bununla alakalı bir bilgi maalesef yok. Dolayısıyla TBV yani terabayt yazım ömrüyle alakalı bir bilgiye de erişemiyorsunuz ki çoğu rakibinde de böyle zaten. Peki ya performansı nasıl? Testlerimi özellikle %97'si doluyken yani aslında hızının düşmeye en müsait olduğu durumda yaptım. Buna rağmen kağıt üstü verileri hemen hemen yakaladı. 1 GB bölü saniye okuma ve yazma hızı sundu. Blackmagic Disk Speed testinde ProRes 422 yüksek kalite kaynak videolarla çalışırken Full HD, 2K, 4K ve 8K 24 kare saniyeye kadar sorun yaşamayacağımızı gösteriyor. Ama bu sonuçta sentetik bir test. Gerçek dünyada da öyle mi peki?
Xperia Plus'ın gerçek dünya performansını görmekte, göstermekte aslında hiç de o kadar zor şeyler değiller arkadaşlar. Özellikle prodüksiyon sürecinden bahsetmek istiyorum. Merak ettiğiniz kısımlardan bir tanesi de bu olabilir. Şimdi Netflix'te dizi ve filmlerin çekiminde, prodüksiyonunda bazılarında en azından RED'in sinema sınıfı kameraları kullanılıyor. Ve RED'in sitesine girdiğinizde 4K, 8K örnek görüntüler var. 120 kare saniyelik görüntüler de var. Bunları MacBook Pro 14'e ve Kioxia Xperia Plus'a attım. Testlerimi yaptım arkadaşlar. Şimdi kendi SSD'sini bu SSD ile kıyasladığımızda, entegre SSD ile harici bir SSD, tabii ki aradaki hız farkı çok fazla. Hani benchmark bazında ama. Devasa bir fark var. Ama Final Cut Pro'da, Adobe Premiere'de ön izleme alırken, çıktı alırken aradaki performans farkı yok. Çıktı alırken çok ufak bir fark var ama o da yanılma payı diyebileceğim kadar bir fark. Dolayısıyla arkadaşlar böyle endişeleriniz varsa sonuçta ben bunu dışarıdan bağlıyorum. USB ile bağlanıyor, birkaç tane arayüz kullanıyor. Entegre bir çözüm kadar, entegre SSD kadar hızlı olabilir mi? Yani hızlı. Öyle bir endişeniz varsa böyle endişelere kapılmamanızı tavsiye ederim. Kendi içerik üretme sürecime gelecek olursak sonuçta sinema sınıfı görüntülerden bahsettik. Çok yüksek bitrate'li, çok yüksek boyutlu dosyalardan bahsettik. Ben kendi YouTube kanalımda mesela Sony A6400 kullanıyorum. Burada Sony AX100 kullanıyorum. İkisi de 100 megabitlik videolar çekiyor. İşte projenin boyutu 120-140 GB civarlarında oluyor. Videolarda 12 dakikadan işte 20 dakikaya kadar uzanabiliyor. Bu tür işlerde herhangi bir sorun yaşadın mı? Yok, hiçbir sıkıntı yok. Ne ön izlemede ne de çıktı alırken. Hele ki ön izlemede sorun yaşatsa, hele ki işte şahsi olarak yaptığım işlerde ben o tür donmalara, takılmalara gelemiyorum. Direkt atarım ürünü. Yani umurumda olmaz. Şunu derim. Ya SSD içerisine, kendi içerisindeki SSD'yi arada bir yedeklerim de öyle işimi görürüm. Çünkü beni gerçekten sinir ediyor. Ben sorunla uğraşmak istemiyorum. Hatta laptopu satar, yeni yüksek kapasitelisini alırım kadar sinir oluyorum. Yani bu süreçteki sıkıntılara. Yani benden kaynaklanmayan bir yavaşlık olduğu zaman ben deliriyorum. Çok net söyleyeyim. Ama burada herhangi bir sorun yok, yavaşlık yok, takılma yok. Tekrarlıyorum, bu tür endişeleriniz varsa dışarıdan bağladığım ürün bana prodüksiyon sürecinde bu bahsettiğim dosyalarda sıkıntı yaratır mı? Yaratmaz. Bana yaratmadı, size de yaratmayacaktır arkadaşlar.
Peki bir ısınma sorunu var mı? Blackmagic Disk Speed ile SSD'ye 15 dakika boyunca sürekli yazdırma okutma yaptırırsanız evet yazma hızı 110 MB bölü saniye, okuma hızı 550 MB bölü saniye civarlarına düşüyor. Bu gerçekçi bir senaryo mu? Gün boyu durmadan maksimum hızında bir şeyler yazdıracaksanız Evet ama benim için değil. Kaynak videolarımı 2-3 dakikada üzerine yazıyorum zaten. Final Cut Pro ön izleme aldıkça video ön belleği oluşturup yazıyor, bırakıyor. Sonrasında ön izleme yapıyorum. Bu süreçte sadece okuma yapıyor. Evet, tutunca bayağı sıcak ama oluşan ısıyı defedebildiği için sıcak arkadaşlar. Özetle 1 TB'lık SSD'ye 1 GB bölü saniye ile bir seferde durmadan 900 GB'ın üzerinde veri yazacaksanız böyle bir kullanımınız varsa ısınıp hız düşer. Evet ama dolu SSD üzerinden istediğiniz kadar veri okutun, yavaşlamayacak.
Finalde söyleyeceğim şey şudur. Kioxia Xperia Plus Portable SSD, yani taşınabilir SSD. Şu zamana kadar gördüğüm en hızlı taşınabilir SSD mi? Hayır değil arkadaşlar. Thunderbolt 4 üzerinden bağlanabilen, 4 GB bölü saniye okuma yazma hızından erişebilen ürünler de var. Ama burada da 1 GB bölü saniye okuma ve yazma hızından bahsediyoruz. Bakın, mekanik disklerle karşılaştırdığımızda taşınabilir olanlarla 4-5 katı hız farkından bahsediyoruz. Tepki süresi anlamında en az 10 katından bahsediyoruz. Ve bu bahsettiğim Thunderbolt 4'te olan cihazlar bunun en az 4 katı fiyat etiketine de sahipler. Bunu da unutmayalım şimdi. Fiyat var, performans var. O aradaki dengeyi bulmak gerekiyor. Hani daha hızlısı var ama fiyatına bir bak bakalım gibi. Dolayısıyla bir de bu tür taşınabilir SSD ürünlerde aman düşürdüm, kırıldı, işte verilerim gitti, kolaylıkla bozulabilen şeyler de değiller açıkçası arkadaşlar, fiziksel anlamdaki çeşitli kazalar karşısında. Ve rakipleriyle karşılaştırdığımızda daha hızlısı var mı? Fiyat segmentine yakın yerlerde. Şimdi %50 daha fazla veririm diyorsanız, yarı yarıya, hiç az bir miktar değil. Kingston'ın arkadaşlar XS2000'i var. Ben de kullanıyorum. Ben kendi Mac Mini'mde kullanıyorum mesela. İşte evet, yarı yarıya daha pahalı. Hızı neredeyse 2 katı hızında. Taşınabilirlik açısından daha avantajlı gözüküyor. Ama 2x2 USB portu bulursanız 2 GB bölü saniye okuma ve yazma hızından faydalanabiliyorsunuz. Ki çoğu cihazda bulamıyorsunuz. Böyle bir durum var. Aslında çoğu cihazda 1 GB bölü saniye okuma hızıyla kullanıyorsunuz. Güzel makine. Ona bir şey demiyorum ama portunu bulursanız ve %50 daha fazla para verirseniz ama portu yok gibi. Sonrasında Velvet'in Store & Go diye bir ürünü var. Gayet güzel, gayet taşınabilir. Hatta cebe atıp götürmesi çok daha kolay bence. Fiyatı da bundan daha uygun ama çok daha uygun değil. Ve 500 MB bölü saniye okuma ve yazma hızına sahip aslında. Dolayısıyla Kioxia Xperia Plus'ın fiyatı ve performansı çok daha tatlı bir noktada kalmış oluyor bu cihazla kıyasladığımızda. Evet, 500 MB bir saniye okuma yazma hızı da gayet işinizi görür. Ben yine prodüksiyon sürecinde kullanırım. Hatta Tipçe'den eğer kayıt alan bir kameram varsa ona da bağlar kullanırım. Bunu da, Kingston'ı da, Verbatim'i de. Hiçbir sıkıntı yok. Ama bunun fiyat performansı çok daha tatlı bir noktada kalmış oluyor bu kıyaslamayı yapınca. Dolayısıyla ben performansını beğendim. Performansına binaen fiyatını da beğendim. Fiyat performansı oldukça güçlüdür. Çok net bir şekilde kendisini tavsiye edebilirim. Evet, videonun sonuna geldik arkadaşlar. Videoyu beğenebilir, kanalımıza abone olabilirsiniz. Ve bu ürünle alakalı sormak istediğiniz başka bir şey varsa, aklınızda takılan bir soru, Instagram hesabım üzerinden bana erişin, istediğiniz soruyu sorun. Ben mümkün olduğunca bütün sorularınıza cevap veriyor olacağım. Görüşürüz, kendinize çok çok iyi bakın.